Ayrım 14, ya adalet ya sefalet, Selçuk Şirin, sayfa 129. 5. bölüm, eğitim, bir numaralı yapısal reform. Modern dünyada eğitim, yurttaşların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılımını belirliyor. Eğitimi bu kitapta ele aldığımız diğer sorunlardan farklı kılan, eğitimin hem sorunun hem de çözümün kaynağı olması. Diğer bölümlerin her birinde çözüme odaklanırken eğitim bahsine bir ara parantez açtık çünkü. Bir örnekle açıklayayım. Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizlikle kalıcı mücadele etmenin yolu, istihdama giren gençlerimize katma değeri yüksek ekonominin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmaktan geçiyor. Orta gelir tuzağını aşmak için ürettiğimiz her ürüne, sunduğumuz her hizmete katma bir değer koyacak yeni kuşaklar yetiştirmek zorundayız. Yeni ekonomide daha çok inovasyona, daha çok patente, yeni sorunlara yaratıcı çözümler sunan daha çok start-up'a ihtiyaç var. Peki bu nasıl olacak? Yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni şirketler eski akılla ortaya çıkmıyor. Yenilik eleştirel düşünceyle, problem çözme becerisiyle, bilim ve sanatta zihin açıklığıyla ortaya çıkıyor. İşte eğitimin görevi de tam burada başlıyor. O nedenle eğitim bir numaralı yapısal reformdur. Aynı şekilde toplumsal güven ve kamplaşma meselesini, mutluluk ve yaşam memnuniyetini ya da sağlık ve çevre sorunlarını ele aldığımızda da göreceğiz ki eğitimde reform yapmadan Türkiye'nin hiçbir sosyal ve ekonomik sorununu çözemeyiz. Sağlıkta şimdiye kadar ortaya koyduğumuz sıra dışı başarının sırrını ancak geçmişten bugüne sağlık ve fen eğitimine yaptığımız yatırımlarla açıklayabiliyoruz. O nedenle hem sağlıktaki bu başarıyı yeni kuşaklara aktarmak hem de şu an sağlıkta yaşadığımız acil sorunlar arasında yer alan şiddet ve yaygınlaşan safsatayla mücadele için bilim eğitiminde reforma ihtiyacımız var. Çevre meselesinde de hakeza durum aynı. Eğitim yalnızca duyarlılığı arttırmak için değil, aynı zamanda yeşil dönüşümün temelini oluşturan inovasyonu yapacak kuşakları yetiştirmek için de gerekli bir araç. Ülkede toplumsal güven inşa etmek için yurttaşlık eğitimini erken yaşta ve etkin bir şekilde yapmalı ve hayatın çok farklı yerlerinden gelen ailelerin çocuklarını aynı sıralarda oturtmanın yollarını bulmalıyız. Kapıcının çocuğu ile fabrikatörün çocuğunun aynı devlet okuluna gittiği Türkiye artık sadece filmlerde var. Toplumsal kamplaşmayı önlemenin yolu yeni kuşakları aynı eğitim ve yaşam ortamlarında buluşturmaktan da geçiyor. Yaşam memnuniyeti ve bireysel mutluluk da eğitimle paralel olarak artan süreçler. İnsanlar temel ihtiyaçları karşılandığı, birlikte huzur içinde yaşayabilecekleri, toplumsal düzeni kurdukları ölçüde yaşadıkları hayattan memnun oluyor, bireysel mutluluğa yaklaşabiliyorlar. Bütün bunlar içinde eğitim olmazsa olmaz bir araç olarak devreye giriyor. Yani klasik tabirle eğitim şart. Eğitim şart ama Türkiye toplumu hem eğitime değer vermekte hem de eğitimi çözüm olarak görmekte sıra dışı bir duyarlılığa sahip. Bu durumda muhakkak ilk emri oku olan bir dine mensup olanların çoğunlukta olmasının bir etkisi var. Ancak bizi diğer ülkelerden ayıran özellik, Cumhuriyet'le birlikte geniş toplum kesimlerinin eğitimle sınıf atlanabileceğini yaşayarak öğrenmiş olmasıdır. Anadolu'da ceketimi satıp çocuklarımı okuturum ifadesinin bu kadar yaygın kullanılması, eğitim şart ifadesinin bu kadar genel kabul görmesi boşuna değil. Ancak sorunları olduğundan önemsiz görmek kadar çözümlere olduğundan fazla önem atfetmek de sıkıntılı bir durum. Eğitim elbette sorunlarımızı çözmek için şart ama bu yeterli değil. Yeterli olsaydı bu kitabın tek konusu eğitim olurdu ki değil. Kitabın adının da işaret ettiği bir gerçeğin altını tekrar çizmek isterim. Türkiye'nin kalkınması için şart olan eğitim değil adalettir. Eğitim ancak adaletin yani kuralların adil bir şekilde herkes için uygulandığı bir sistemde bir toplumu ileri götürebilir. Adil rekabetin olmadığı, insanların haklarını güvence altında hissetmediği, bilgiye ulaşma ve bilgiyi yayma hürriyetinin yasal teminat altına alınmadığı bir ülkede eğitimde reform ya boşa çıkıyor ya da başarılı olsa dahi sonuçları kısa vadeli oluyor. İnsanlık tarihine baktığımızda görüyoruz ki dünyada ilerlemenin itici gücü adaletin işlevsel olmasından, yani kurallar toplumu, rule of law olmaktan geçiyor. Ulusal mutabakat sonucu toplumsal ve ekonomik hayatı yasalarla düzenleyen ülkeler eğitimde reformda daha da ileri gidebiliyor. Adaletin ve hürriyetin olmadığı yerde dünyanın en iyi eğitim reformu hayata geçmiş olsa dahi sonuç bir hüsran oluyor. Özetle dünyanın en iyi okullarını açıp en modern müfredatı uygulasanız dahi, eğer bir ülkede adil rekabet ve özgür düşüncenin önüne engeller konulmuşsa bütün bu çabalar boşa gidiyor. Eğitimi ülkenin genel gidişatından kısa vadede ayırabilir, ona lokomotif görevi verebilirsiniz. Ancak bunu uzun vadeli olarak yasal güvence altına almadan kalıcı bir sonuç elde edemezsiniz. Eğitimin tek başına toplumu ileriye götüremeyeceğini en iyi bilen ülkelerden biri biziz. Bunu yakın tarihimizde yaşayarak gördük. Türkiye'nin son 100 yılı dünyanın gıptayla baktığı eğitim reformlarıyla dolu. Her biri dünyaya örnek sayılabilecek bu reform adımlarını hatırlayalım. 1. Eğitim Şurası geleneği bizim Asya steplerinden Anadolu'ya getirdiğimiz en iyi uygulamasını eğitim alanında sergilediğimiz harika bir gelenek. Bugün dünyadaki en başarılı eğitim sistemlerinde altı çizilen katılımcı eğitim modelinin en eski ve en iyi örneklerinden olan bu uygulama Cumhuriyet'le yaşıttır. 2. Köy Enstitüleri. Dünyada yaparak yaşayarak öğrenme modelini ilk defa ulusal çapta hayata geçiren uygulama olarak literatüre girmiştir. John Dewey gibi eğitimde kurucu ekollerden birinin gıptayla andığı bu son derece başarılı uygulama, bugün başta Finlandiya olmak üzere pek çok sistemde eğitimin geldiği en son aşama olarak uygulanıyor. 3. Fen Liseleri. Zamanının çok ötesinde bir kurguyla temel bilimler eğitimini seçkin devlet okullarında ve yurt çapında son derece başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Katma değeri yüksek ekonomiye giden yoldaki en önemli araçlardan biri sayılan STEM eğitimi bundan yıllar evvel Anadolu'nun pek çok farklı noktasında fen liseleri aracılığıyla uygulanmış ve başta tıp olmak üzere pek çok alanda dünya çapında uzmanın yetişmesine ön ayak olmuştur. 4. Anadolu Liseleri. Devlet okullarında temel beceri ve yabancı dil eğitimini çok kısa bir sürede her il ve pek çok ilçede ulusal çapta tabana yayan son derece başarılı denemelerden biridir. Özellikle bugün pek çok yerleşim yerinde itibarı yüksek bir seçkin devlet okulu eksikliğini yaşadığımız gerçeğini hatırlayınca, bu liselerin zamanının çok ötesinde bir sosyal mobilizasyon fırsatı verdiğini söyleyebiliriz. 5. Öğretmen Okulları. Kökleri Osmanlı'ya dayanan tıpkı hemşirelik okulları gibi dar gelirli ailelerin çocuklarına meslek eğitimini erken yaşta yatılı okul disiplini içinde vermiş olup toplumsal kalkınmaya büyük bir katkı sunmuştur. Bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle kız erkek çocukları arasındaki dengeyi sağlamak için benzer uygulamaların çoğaldığını görünce bu mesleki okulların kıymetini daha iyi anlıyoruz. 6. Elit Üniversiteler. Türkiye Cumhuriyeti çok kısa sayılacak bir zaman diliminde İstanbul ve Ankara üniversiteleri ile klasik üniversite modelini, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Almanya'ya çağ atlatan teknik eğitim modelini, ODTÜ ve Boğaziçi ile Avrupa ekolüne alternatif olarak gelişen Amerikan üniversite modelini ülkemize kazandırmıştır. Bugün saydığımız bu üç modelin de artı ve eksilerinin olduğu varsayımıyla pek çok ülke sistemini gözden geçirip Türkiye'dekine benzer karma bir modele geçmenin yollarını arıyor. Yukarıdaki listeyi uzatmak mümkün ama meramımı sanıyorum anladınız. Yakın geçmişimizde eğitimde son derece başarılı uygulamalara imza atmış bir ülkeyiz. Her biri zamanının ötesinde bir vizyonun eseri olan, sadece ülkemiz için değil dünya için de model sayılan bu uygulamalarla ne kadar övünsek az kalır. Eğitim alanında dışarıdan model aramamıza gerek yok. Ancak yukarıda saydığım başarılı uygulamaların ortak özelliği her birinin zaman içinde sulandırılmış olması. Eğitim şuralarıyla başlayalım. Ortak aklın devreye sokulması için toplanan eğitim şuraları zamanla amacından uzaklaştırılarak bakanlığın aldığı kararlara mühür vuran göstermelik bir toplantıya dönüştürüldü. Köy enstitüleri 8 yıl gibi kısa bir sürede bir kuşağın kaderini değiştirdi. Tüm yurtta eğitim olanağı en düşük kesime ulaşan bu okullar bir iftira kampanyası sonucu apar topar kapatıldı. Fen liseleri bir süre dünya çapında eğitim verdikten sonra dönemin siyasal çekişmelerine heba edilerek sıradanlaştırıldı. Anadolu liseleri adına yakışır bir şekilde Anadolu'nun en uzak köşelerinde yabancı dil sorununu çözmek için ciddi bir ivme elde etmiş olduğu halde sanki itibarı adından geliyormuş gibi tüm okullara bu ad verilerek yok edildi. Öğretmen okulları tam da tüm dünyanın eğitimde klinik yaklaşım denilen sistemle uygulamalı staja geçtiği bir dönemde kapatıldı. Elit üniversitelerimize gelince, bir taraftan akademik kadroya geçiş kriterleriyle oynandı, bir taraftan da üniversitelerin özerkliği tamamen ortadan kaldırıldı. Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya çapında bir marka bile can çekişiyor artık. Yakın tarihimiz gösteriyor ki bizim eğitimde çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Geçmişimiz başarılı uygulamalarla dolu, her alanda son derece yaratıcı formüllere sahibiz. Sorun bu başarılı projelerin hiçbirine sonuna kadar sahip çıkamamış olmamız. Sorun eğitimde geliştirilen projelerin kısa ömürlü olması. O halde bizim eğitimden daha büyük bir sistem sorunumuz var. Bu nedenle dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyorum. Eğitimi sadece eğitimi konuşarak çözemeyiz. Eğitim içinde bulunduğu sistemin genel işleyişinden ayrı düşünülemez. O nedenle kuralların net, uygulamanın adil olduğu bir sistem olduğu sürece eğitim bir toplumu ileri götürebilir. Liyakatin olmadığı bir sistemde istediğiniz kadar eğitimde ileri adımlar atın, bir arpa boyu yol kat edemezsiniz. İşte tam da bu nedenlerle elinizdeki kitabın adı Ya Adalet Ya Sefalet. İnsanlar ancak uğraşlarının sonucunu alacaklarına inandıkları zaman çaba harcarlar. Bu temel davranış kuralı öğrenme için de geçerlidir. Motivasyon başarmak için vardır. Çalışsa da başaramayacak öğrencilere dünyanın en iyi eğitim sistemini de kursanız sonuç büyük bir başarısızlık olacaktır. Bu durumu öğrencilerle buluşmalarımda basit bir örnekle açıklıyorum. Salondakilere elimde bir eğitim bursu var. Bu bursu alanında en başarılı öğrenciye vereceğim. Başvurmak isterseniz el kaldırın diye sorarım. Neredeyse herkesin eli kalkar sonra bu burs sadece erkek çocuklar içinmiş dediğimde salondakilerin yarısının eli iner. Ardından burs yalnızca ailesi filan partiye oy verenlere verilecekmiş dediğimde kalan ellerin yarısı daha iner. Sorularım arttıkça salonda eli havada olanların sayısı azalır. Sonuçta ortada tek bir öğrenci kaldığında zaten o öğrencinin bursu hak etmek için çaba harcamasına gerek kalmaz. Rekabetin adil olmadığı yerde verinin düşmesi boşuna değil. Adil olmayan rekabet ortamında kaybeden toplumun tamamıdır. Diyeceğim şu, eğitim tabii ki önemli ama tek başına çare değil. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde eğitimden sağlığa, konut sorunundan yeşil dönüşüme, yaşadığı sorunlarla tek tek uğraşarak enerjisini israf etmek yerine tüm sorunlarının ortak kaynağı olan adil bir sistem ihtiyacını gidermesi gerekiyor. Ancak bu koşul yerine getirildikten sonra eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda yapılacak reformlar kalıcı bir etki yaratacaktır. Eğer bu genel çerçevede anlaştıysak buyurun eğitimde reform paketine. Önce karneye bakalım. Yaşayan anlatsın. Eğitim Reform Girişimi, ERG, dünyanın en vizyoner eğitim liderlerinden biri olan benim de Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda öğrencisi olmaktan şeref duyduğum Boğaziçi Üniversitesi'nin efsanevi hocası Üstün Ergüder tarafından kurulmuş bir düşünce kuruluşu. Sadece eğitim alanında değil, tüm sektörlerde örnek alınması gereken bir oluşum. Yıllardır eğitimle ilgili pek çok nicel veriyi onların raporlarından alıyorum. Birkaç yıl önce ERK yine öncü bir adım attı ve kalemi güçlü bir gazeteci olan Umay Aktaş Salman'ı kadrosuna katarak tam da benim bu kitapta her bölümde aradığım şeyi yaptı. Sayıların gölgesinde kaybolan insan hikayelerini uzun hikaye başlığı altında topladı. Eğer henüz o hikayeleri okumadıysanız lütfen siteye gidip her biri son derece detaylı anlatılan o hikayelere Ayşe ile Elif'in hikayesini okuyarak başlayabilirsiniz. Bu kitap boyunca sürekli anlattığım iki Türkiye gerçeğini gayet net bir şekilde gözler önüne seren bu iki hikayede ülkemizde dünyaya gelen çocukların nasıl birbiriyle hiç alakası olmayan iki farklı dünyada yaşadığını göreceksiniz. 3 yıl arayla iki farklı zamanda anlatılan hikaye aslında eğitime nerede hangi adımların için atmamız gerektiği noktasında yeterince ipucu verdiği için bu bölümde başka bir hikaye anlatarak canınızı sıkmak istemiyorum. Uzun hikaye sayfasına ulaşmak için gerekli linki kaynakça bölümünde bulabilirsiniz. Türkiye'nin eğitim karnesi. Eğitim hem ulusal hem uluslararası bazda en iyi ölçüm yapılan alanlardan biri. Bunun en önemli nedenlerinden biri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın OECD'li eğitimi ekonomik kalkınmanın temeli olarak görerek bu alandaki ölçümlere ciddi bir yatırım yapmış olması. OECD deyince maalesef her seferinde şu notu düşmek zorunda kalıyorum. Tıpkı Dünya Bankası ve BM kurumlarında olduğu gibi OECD verileri bizim vergilerimizle bizim resmi kurumlarımız tarafından toplanıyor. Eğitimde o kurum Milli Eğitim Bakanlığı. OECD eğitimi ölçerken öncelikle eğitim seviyesine bakıyor. Türkiye'de 25 ile 64 yaşlarındaki bireyler arasında orta öğrenimini bitirmiş olanların oranı yalnızca %42. OECD ortalaması %79. Türkiye bu oranla eğitim seviyesi en düşük olan OECD ülkesi konumunda. Tabii bizim yetişkinlerden ziyade gençlere bakmamız gerekiyor. Orada da alınan diplomadan ziyade eğitim kalitesine odaklanmalıyız. OECD tam da bu amaçla bu yüzyılın başında dünyadaki en kapsamlı eğitim ölçme değerlendirme sistemi olan PISA, The Program for International Student Assessment, yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nı devreye soktu. Bizimle birlikte dünya ekonomisinin %95'ini kapsayan 79 ülkede her 3 yılda bir yapılan bu ölçümde 15 yaş grubundaki gençlerin fen bilgisi, matematik ve okuma becerileri ölçülüyor. Türkiye 2003 yılından beri PISA'ya katılıyor. Yan sayfadaki grafikte son 20 yılda katıldığımız 6 ayrı PISA ölçümünde dünya sıralamamızı görebilirsiniz. 2003'te 41 ülke arasında 35. sırada başladığımız yolculuğumuz, yeni ülkelerin de katılmasıyla her sene biraz daha geriye düşerek devam etmiş. Puan bazında okuduğunu anlama, matematik ve fende zaten OECD ortalamasının çok altındayız. Ama yıllar içinde iniş çıkış olsa da geldiğimiz yer itibariyle dünyada çocuklarını en iyi yetiştiren 40 ülke arasında yokuz. OECD ülkeleri arasında baktığımızda da durum aynı. Başından beri neredeyse her sene son birkaç ülke arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin bir G20 ülkesi olduğunu, genç nüfusunun en büyük avantajı olduğunu hatırlarsanız, bu tablonun bizi mutlu edecek bir yanı olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Türkiye elindeki en kıymetli doğal kaynağı genç nüfusu olan bir ülke olarak eğer ilk 10 ekonomi hedefine ulaşmak istiyorsa bizim bu tablodaki yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu sayfada Türkiye PISA ülke sıralaması tablosu var, kaynak OECD. 2003 yılında 35.ymişiz, 2006'da 37, 2009'da 41, 2012'de büyük bir başarıyla yine 41. sırada kalmışız. 2015'te 50.yiz. 2018'de 40.lığa çıkmışız. PISA dışında elimizde 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik becerilerini ölçen bir başka uluslararası gösterge daha var. TIMSS. Bu testin kapsamı biraz daha dar ama orada da yıllar itibariyle durumumuz iniş çıkışlar göstermekle beraber yukarıdaki genel fotoğraftan farklı değil. Bunun dışında okul öncesi eğitime katılımdan yetişkin becerilerine kadar pek çok alanda farklı göstergeler de mevcut. Bu konulara meraklı okurları önceki iki kitabıma yönlendirerek burada duruyorum. Durum ortada. Eğitimde karnemiz zayıflarla dolu. Eğitimde müdahale etmemiz gereken 3 alan. Eğitimde başarıyı ortaya çıkaran 3 temel faktör var. Ev ortamı, öğretmen yetkinliği ve okul iklimi. Eğitimde başarıyı birinci derece belirleyen faktör evdeki yetişkinlerin eğitim seviyesi ve sosyal sermayesi. Okulda başarıyı birinci derece belirleyen faktör ise öğretmenin mesleki yetkinliği ve iş tatmini. Okul iklimi bu iki faktöre ek bir üçüncü belirleyen. Evde doğumdan başlayarak zengin öğrenme ortamına sahip olan çocuklar okula daha hazır başlıyor, okulda ve okul dışı zamanda öğrenmeye daha yatkın oluyorlar. Ne demek bu? Evinde özel odası olan, bilgisayarı olan, interneti olan, anne ya da babasının bir üniversite derecesi olan çocuklar diğerlerine göre eğitim hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Buna sosyoekonomik statü ya da sosyal sınıf avantajı da diyebiliriz. Bu anlamıyla okulda başarının yolu evden geçiyor. Peki okulda başarıyı belirleyen nedir derseniz orada da karşımıza iki faktör çıkıyor. Öğretmen yetkinliği ve pozitif okul iklimi. İyi yetişmiş mesleğine tutkuyla bağlı eskilerin deyimiyle idealist bir öğretmen bir çocuğun karşısına çıkacak en büyük şanstır. Üçüncü faktör ise okul ortamı. Okulun fiziki yapısı, uyguladığı müfredatın yanı sıra okuldaki yönetim tarzı ve yetki dağılımı da burada belirleyici oluyor. Liyakat sahibi insanların çalıştığı okullarda öğretmen ve yöneticiler inisiyatif alıp sorunları çözme kapasitesini geliştiriyor. Okulun başarı üzerinde artı bir katkısı elbette var. Bu katkı özellikle dezavantajlı ev ortamından gelen çocuklar için geçerli. Evlerde zengin öğrenme fırsatı bulamayan çocuklar için okul sosyal bir kaldıraçtır. Cumhuriyet evlerinde zengin öğrenme ortamı olmayan bir kuşağın kaderini köy enstitüleri, yatılı öğretmen okulları ve hemşirelik okulları gibi eğitim kurumları aracılığıyla değiştirebilmiştir. Kitabın girişinde açıkladığımız üzere bugün iki farklı Türkiye'de yaşıyoruz. Birinci Türkiye sosyoekonomik anlamda Avrupa'nın zengin ülkelerindekine benzer koşullarda yaşıyor. İkinci Türkiye ise derin bir yoksulluk çemberinde hayatını idame ettiriyor. Eğitimde hizmet memnuniyeti. Halkın eğitim hizmetlerinden memnuniyet seviyesine baktığımızda karşımıza çıkan manzara halkın aslında her şeyin farkında olduğunu gösteriyor. Gallup tarafından yapılan uluslararası karşılaştırmalı analize göre Türkiye eğitim hizmetlerinden en az memnun olan ülke. Bir fikir vermesi bakımından hatırlatayım. Aynı tablonun sağlık hizmetleri versiyonuna baktığınızda Türkiye'yi OECD ortalamasına epey yaklaşmış bulacaksınız. Ancak aşağıdaki grafiğin sunduğu bir başka bilgi var ki bence o sonuncu olmamız kadar dikkate alınmalı. Grafik hem 2010 hem de 2020 verilerini gösteriyor. Dikkatli bakınca göreceksiniz ki son 10 yılda eğitimde hizmet kalitesi en fazla düşen ülkede Türkiye. Nitekim 2010'da en azından Yunanistan, Brezilya, Rusya, Şili hatta İtalya'dan bile daha iyi durumdaymışız. Bu sayfada eğitimde hizmet memnuniyeti tablosu var, kaynak OECD. Tabii ki her tabloda olduğu gibi en memnun olan ülkeler Norveç %90'la sonra Finlandiya %89, daha sonra 80'le 75 arasında Danimarka, İsveç, İzlanda, Belçika falan geliyor. OECD ortalaması yaklaşık %60. Türkiye'ye bakarsanız maalesef 25 civarında. 2010'dan 2020'ye daha da düşmüşüz. Önümüzdeki dönemde bu ikinci Türkiye'nin kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk sarmalını kırmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitimde eğilim negatif, gidişat berbat. Ama siz zaten bu sorunları biliyorsunuz. Biz çözüme odaklanalım. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da kurtuluşun reçetesi eğitimdir. Şimdi gelin bu reçetenin detaylarına geçelim. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.